Ayrım 4.
Diana'nın anlattığı olayı oradaymışım gibi görüyorum. Mrs. Austin Oceanclaws topuklarını vurarak yürüyor, sahanlığın ortasına geliyor, ikinci kata tırmanan kavisli merdivenin başında duruyor ve yukarı sesleniyor. Miss Ellen Catherine Austin Oceanclaws, bir dakika içinde aşağıda ol, seninle konuşacaklarım var. Oturma salonuna yöneliyor, tozlu kapıyı eldivenini kirletmekten korkar gibi parmağının ucuyla itiyor, giriyor. Kocaman bir Ankara kedisinin her tarafa tüy döktüğünden eminim, istemeye istemeye indiği kanepeye ilişiyor. Evin bakımsızlığına duyduğu öfke kulaklarını uğuldatıyor. Diana'nın merhaba annesini duymazdan geliyor, patlıyor. O Muhammedilerin arasına girmeyi düşündüğüne göre deli olmalısın. Diana kendisini en yakın koltuğa atıyor. Anne, tekrar başlama ne olur, diye inliyor. Otur, diye emrediyor Mrs. Oceanclaws. Otur ve dinle. Diana, annesinin yanında getirdiği büyük evrak çantasını o zaman görüyor. Nedir diye bakarken, yaşlı kadın çantasına saldırıyor. Bir süre kilitin şifresiyle uğraşıyor, açmayı nihayet başarıyor. Fotokopilerden oluşmuş gibi duran kalın bir dosya çıkarıyor. Buna bak, diyor dosyayı kızının yüzüne doğru sallayarak. Bak Gustav Flaubert ne yazıyor? Diana şaşırmış kalmıştır. Gustav Flaubert, İsa Mesih, anne sen Flaubert okumazsın ki, bana da yasaklamıştın, hatırlamıyor musun? Evet, evet, ama bu yazdıkları başka, dinle. Altın bir zincirle boynuna astığı kelebek gözlüklerini burnunun ucuna yerleştiriyor, okumaya hazırlanıyor. Diana bağırıyor, anne lütfen, güpegündüz de olmaz ki. Mrs. Oceanclaws tınmıyor. İşaretlediği sayfayı açıyor, başlıyor. Muhammed Ali'nin, Muhammed Ali Mısır Sultanı'ydı, soytarısı bir gün kalabalığı eğlendirmek için Kahire'de pazar yerinde bir kadın yakaladı. Bir dükkanın kenarına sıkıştırarak onunla herkesin içinde cinsel ilişkide bulundu. O sırada dükkancı sükunet içinde piposunu içiyordu. Duraklıyor, gözlüklerinin üzerinden tavanları seyreden Diana'yı süzüyor. Duyuyor musun? Kahire'den Kubra'ya giden yol üzerinde bir zamanlar genç bir adam vardı. Herkesin gözü önünde iri yarı bir maymunun altına yatar, onunla cinsel ilişkide bulunur, böylece halkı güldürürdü. Tekrar duraklıyor, yine kızını süzüyor. Son günlerde bir dilenci öldü, delinin biriydi. Buna karşın halk onun kutsal olduğuna inanırdı. Onu Tanrı'ya yakın sayarlardı. Bütün Müslüman kadınlar da bu dilencinin yanına gider ve üzerine işerlerdi. Sonunda adam kadınların idrarından bitkin düştü ve öldü. Diana'nın sabırsızlandığını fark ediyor, okumayı hızlandırıyor. Kahire'de çırılçıplak dolaşan bir molla vardı. Sabahtan akşama kadar hareket halindeki cinsel organı açıkta gezer, dolaşır, edepsizlik ederdi. Bir takke kafasına, bir takke de cinsel organın üzerine geçirir, öyle dolanırdı. İşeyeceği zaman takkeyi kaldırırdı. Aferin ona, diyor Diana oturduğu yerden. Annesi yine duymazdan geliyor. Bu esnada çocuğu olmayan kadınların yanına yaklaşır, idrarını avuçlarına doldurur, ellerini yüzlerini yıkar derdi. Yaşlı kadın yine duralıyor. Diana tavanları seyretmeyi sürdürmektedir. Buna ne diyorsun küçük hanım? Patlama sırası Diana'dadır. Ne diyeyim istiyorsun anne? Mrs. Austin Oceanclaws'un nefesi sıkışıyor. İsa Mesih, böyle bir kepazelik, bir rezalet, bir... Lafın sonunu getiremiyor. Boğulacakmış gibi öksürmeye başlıyor. Diana bu defa da acıyor. Bak anne, diyor açık vermemeye çalışan bir ses tonu ile. Tek bir kelimesine bile inanmıyorum. Ne demek inanmıyorum? İnanmıyorum da ne demek? Mrs. Oceanclaws artık çıngır çıngırdır. İşte kitap, 1973 basımı. Burada, Boston'da basılmış. Adı Mektuplar. Diana bakıyor, sayıcı bir kitap. Lafı saptırıyor. Sen nereden buldun? Öyle pek gezmezsin de. Mrs. White getirdi. Bana okuyasın diye mi? Mrs. Oceanclaws muzafferane bir tavırla arkasına yaslanıyor. Herhalde. Diana iç çekiyor. Okey, okudun işte. Olan bir tavırla ayağa kalkıyor. Ve ben sana teşekkür ederim. Bir fincan kahveye ne dersin? Hayır tabii ki. Cildime dikkat ederim. Ben alacağım diyerek uzaklaşmaya çalışıyor Diana. Ama Mrs. Oceanclaws odadan çıkmasına izin vermiyor. Miss Oceanclaws, derhal geri dön ve otur. Seninle henüz işim bitmedi. Nedir anne? Senin o Quaker komitesi üyeliğine de derhal son vermeni istiyorum. Bir Austin Ocean Close o. O Homeini canavarına yardım edemez. Ülkeni hiç düşünmez misin sen? Mr. Homeini bir canavar değil anne, diye yanıtlıyor Diana sabırla. Tabii ki o bir canavar. Daha dün New York Post yazdı. Mr. Carpozzi, Diana Mr. Carpozzi'yi küçümsemeye karar veriyor. Oysa hiç de öyle küçümsenecek birisi değil. Türkiye'deki karşılığı, örneğin Emin Çırlaşan olmalı. Mr. Carpozzi de kim? O ünlü gazeteci. Ayatollah'ın Mein Kampf'ı isimli kitabın yazarı. Diana kulaklarına inanamamaktadır. Hadi anne, Hümeyni'nin Mein Kampf isimli bir kitabının olamayacağını sen de biliyorsun. Diana annesiyle arasında geçen bu diyaloğu özetlerken Günay'ın gülmeye başladığını hatırlıyorum. Amerikalıların yok etmeye karar verdikleri her lidere ilk iş olarak Hitlerlik sıfatı yakıştırdıklarını söylemişti. Nitekim çok sonraları Saddam'a da aynı ünvanı taktılar. Nasıl olmaz? Manor yayın evinden çıktı. İsmi Ayatollah Homeini'nin Mein Kampf'ı diye çırpınıyor kadın. Ve sende bir nüsha var öyle mi? Hayır, yoktur. Çünkü Mrs. Austin Ocean Close eseri kitapçıda görmüştür. Ama öyle bir süprüntüye para vermek istemediği için satın almamıştır. Ben Alman Hitler'in kitabını da almamıştım. Bilirsin Hitler'den nefret ederim. İsa Mesih, anne ne ilgisi var şimdi? O çılgın Arap da tıpkı Hitler gibi. Bir deli, bir zorba, nefret dolu bir insan. Bu noktada artık Diana çığlık çığlıktır. Anne, Mr. Hümeyni Arap bile değil, o bir İranlı. Mrs. Ocean Close gözünü olsun kırpmaz. İranlı, Arap, Türk der tükürür gibi. Muhammedi işte, Oriental. Diana hiçbir yolu yoktu diyordu rakı kadehinin içine. Annem olacak bu kadına başka bir şey anlatmanın hiçbir yolu yoktu. Konuyu değiştirmeye çalışmış, bu defa da Türkiye'de olacakları süreçte evi kiralamak isteyen 5 çocuklu zenci profesör Tilich'ten dolayı kavga etmişlerdi. Mrs. Ocean Close baba evini bir zenciye kiralamaktansa ölmeyi yeğliyordu. Nitekim titreme nöbetine tutulduğuna bakılırsa ölümü yakın gibiydi. Diana yine acıdı. Hadi anne, hadi. Mrs. Tilich'in benden daha kötü bir ev kadını olması mümkün değil. O da Sara Hala gibi. Sara Hala dediği bahçıvanlarının karısıydı. Gerçekten de Diana'nın ev kibiri dediği temizlik patolojisi kurbanıydı. Diana, Mrs. Tillich'in nicedir bakımsız kalan evi nasıl toparlayacağını anlattı. Mrs. Ocean Close sakinleşti. Ancak hemen ardından sükunetinin bedelini talep etti. Bak Catherine, geliş nedenim Katyushka diye açıkladı. Düşündüm, düşünüyorum ki onu bu yıl burada benimle bırakabilirsin. Diana bu konuyu daha önce de konuştuklarını hatırlatıyor. David'le ben Katyushka'nın farklı deneyimleri olsun istiyoruz diye tekrarlıyor. Bu bir yılın farklı deneyimler geliştirmesine yardımcı olacağına inanıyoruz. Catherine, raporlar var. Bak burada. Yaşlı kadın evrak çantasına bir kez daha saldırıyor ve yaylım ateşi başlıyor. Türkiye'de her 5 çocuktan birisinin tüberküloz olduğunu biliyor musun? Cüzdanın çok yaygın olduğunu biliyor musun? Tanrı aşkına cüzdanlı köylerin etrafına batılılar görmesin diye duvar çekiyorlar. Her yıl Türkiye'de görev yapan Amerikan askeri personelinin yarısı hastalandıkları için geri gönderiliyorlar. Ailelerinin %92'si ilk yıl içinde yumurtalık iltihabına yakalanıyorlar. Dizanteri ve sarılık olanlar bu rakamın dışında. Yani Catherine, yemek için uygun et bile bulamayacaksın. Etler ten yalı. Türk çocuklarının %90'ında bağırsak kurdu var. Onlar pisliğe alışık. Ama ya Katyushka? Ya bebek? Bu seni korkutmuyor mu? Sizin PX ayrıcalıklarınız da olmayacak. Üstelik haşiş sorunu da var. Türk kadınlarının çocuklarını uyutmak için onlara afyonlu su içirdiklerini biliyor muydun? Yemeklerinde bile haşiş kullanıyorlar. Sen nasıl böyle bir... Yaşlı kadın bitirmek bilmiyor. Sonunda Diana pes ediyor. Anne gerçekten harikasın sen. Nereden buldun bunları? Yani seni ikna etmenin başka bir yolu olmadığını düşündüm. İşte kendin gör. Dünya Sağlık Teşkilatı raporları. Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri'nin tabiyeleri, Af Örgütü'nün yayınları, işte. Kısa bir sessizlik oluyor. Peki ne diyorsun diye üsteliyor Mrs. Ocean Close. Ne dememi istiyorsun? Gitmiyoruz demeni istiyorum. İmkansızı istiyorsun. Niçin ama? Yine kendinden geçmiş gibi bağırmaya başlıyor yaşlı kadın. Yine fırlayan boyun damarları, yine ürken Diana. Anne lütfen kendine gel, hastalanacaksın. Miss Austin Ocean Close, konuyu değiştirme. Cevap ver bana. Niçin? Niçin imkansızı istiyorum? Kahveden çoktan vazgeçen Diana annesinin karşısına yerleşiyor, gözlerinin içine bakıyor. Anne bak diyor, neden işten olduğunu yansıttığını umduğu bir tavırla. Anne bak, Katyuşka'nın bir seçeneği olsun istiyorum. Birleşik Devletler dışında bir seçeneği. Her koşula uyum sağlayabilecek şekilde büyüsün istiyorum. Alternatif yaşam biçimlerine uyabilsin istiyorum. Anlıyor musun beni? Mrs. Austin Oceanclaw'a göre Birleşik Devletler dışındaki dünya bütünüyle ilkeldir. Gözleri hayretle açılıyor. Ama Catherine, Katyuşka niçin ilkelliğe uyum sağlasın ki? Diana bu noktada duraladı. Boğaz Köprüsü'ne, Ziya Bar'ın kalabalığına görmeden baktı. Doğrusunu isterseniz bu sorunun kolay bir cevabı yoktu, diye söylendi. Derin bir nefes almış. Bak anne, öyle inanıyorum ki dünyanın gidişatı Katyuşka ve Küçük David'i hayatlarının bir noktasında ilkel yaşam koşullarına zorlayacak, diye sürdürmüştü. Çocuklar ayakta kalabilmek için amansız bir savaş vermek zorunda kalacaklar. Ama bu savaşa hazır değiller. Tersine, Birleşik Devletler'in düzeni onları bu savaşı asla kazanamayacakları biçimde şekillendiriyor. Çünkü düzenin kendisi meşhum bir komplonun eseri. Komplonun varlığını hissediyorum ama nerede? Ne zaman başladığını, ne kadar süreceğini kestiremiyorum. Bütün bildiğim ittifakın giderek güçleniyor, her gün biraz daha genişliyor olduğu. Sanki bir hortuma yakalandık ve bu hortum etimizi kemiğimizden sıyıracak, iskeletimizi un ufak edecek. Bunu seziyorum. Farelerin yemeği terk etme zamanının geldiğini sezdikleri gibi seziyorum. Ancak bizim yüzebileceğimiz bir kıyımız da yok. Ama belki çocukların bir şansı olabilir diye düşünüyorum. Başka yaşam biçimlerine, başka seçeneklere hazır ve daha önemlisi açık olurlarsa bir şansları olabilir diye umuyorum. Onlara özgür olmak şansı tanımak zorunda olduğumuzu hissediyorum. Ve bunu gecikmeden şimdi yapmalıyız. Çünkü açıkçası Amerikan medeniyetinin bu komplo karşısında daha uzun yıllar direnebileceğinden emin değilim. Mrs. Oceanclaw'un ilk tepkisi, "Of, ne kadar marazi bir çocuksun Ellen Catherine," oldu. Evet, Kızıllar tehlikesini teslim ediyordu. Ama Amerika'nın gücüne duyduğu güven ölümcül bir tehditle karşı karşıya olduklarını kabullenmesine engeldi. Oysa Diana sözünü ettiği tehlikenin Kızıllar olmadığını söyledi. Hayır, nükleer savaştan da bahsetmiyordu. Diana'nın sezinlediği komplo, bizim mekanik kölelerimiz diye adlandırdığı yüksek teknoloji ürünleriyle Amerikan toplumunu örgütleyen, yöneten bilim adamlarını ve mühendislerin meşhum işbirliğiydi. Teknoloji çağına uyum sağlayacak şekilde eğitiliyor, örgütleniyor, yönetiliyor olmamız bizim mekanik kölelerimizin zaferidir, diyordu Diana. Mekanik kölelerimiz egemenliklerini sürdürebilmek için bizim boyunduruğumuz altına giriyorlar. Bu şeytani yolla biz onları köle sanırken aslında onlar bize esir almış durumdalar. Teknokrasi öylesine iyi örgütlendi ki teker teker hepimizin beynini yıkıyor. Amerikalı artık teknolojiyi kendisine köle etmeyen, özgür insandan nefret ediyor. Evinde bilgisayarı olmayanı aşağılıyor, ihtiyaç duymayana aylak diyor. Bir zamanın toprak sahibi Güneyliler gibi insanın değerini sahip olduğu köle bu durumda mekanik köle sayısına göre saptıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri kölelerin sırtında yükseliyor. Putperest Roma gibi, eski Yunan gibi kainatın merkezini mekanik köleler ele geçirdiler ve köle sahipleri köleleri olmadan yaşayamıyorlar. Hayatta kalmanın tek koşulu mekanik kölelere uyum sağlamak. Böylesi bir bağımlılığı dehşet verici bulmuyor musun? Kölesinden olmasa saçını tarayamayacak bir Scarlett O'Hara figürünü acıklı bulmaz mısın? Bu bağımlılığı aşağılık bulmuyor musun? Aynı konuma geri dönmüş olmamız dehşet verici değil mi? Bu noktada Mrs. Oceanclaw'un kızını, Diana'nın o güne kadar annesinin ağzından hiç duymadığı bir küfürle ödüllendirdi. Yüklem Diana'nın. Bullshit. Bana bu kadar iyi hizmet veren bir makineme neden köle olmayayım? Tekrar düşün. Sahibini kendi olmadan kıpırdamayacak hale getiren bir köle, köle olmaktan çıkmaz mı? İnsan en kolay mülkiyet yoluyla esir olmaz mı? Parayı düşün. Ne kadar çok birikirse vazgeçmesi o kadar zor olmaz mı? Sen parayı değil, para seni kullanmaya başlamaz mı? Ne var bunda? Servet günah değil ki. 1929'u hatırla. İntihar edenler milyonerlerdi, yoksullar değil. Anlamıyor musun anne? Teknokrasi ruhu idiş eder. Ruhumuzun öldüğünün farkında değil misin? Amerika'nın öldüğünün farkında değil misin? Delisin sen.
Miss Austin Oceanclose, düpedüz saçmalıyorsun. İyi Hristiyanların ruhu hiçbir zaman ölmez. Bir Püriten, kutsal ruhun ölümsüzlüğünü her an içinde duyar. Ne garip bir muhabbetti, ne garip bir ana kız konuşması. Gelişmişliklerine mi, yoksa uçukluklarına mı vermem gerektiğini kestirememiştim. Böylesi meseleleri dert edinmeleri, tuzlarının kuru olduğundan, daha da açıkçası rahat battığından mıydı? Yoksa bunlar sahici meselelerdi de biz mi farkına varamıyorduk? Hatırlarsanız o yıllar, yüzlerce Amerikan ailesinin benzer gerekçelerle Alaska'nın kuş uçmaz, kervan geçmez yörelerine göçtükleri, elektriğin, hatta suyun olmadığı ıssızda Robinson Crusoe hayatı sürdürmeye çalıştıkları yıllardı. Onlarca metre karın altında çiğ et yemekten buzlu suda yıkanmaya varıncaya dek her türlü ilkel şartlar altında yaşamayı öğreniyorlardı. Diana'nın annesine ve dolayısıyla bize dillendirdiği kaygılarıyla biraz da bu gelişmeleri anlamak ihtiyacıyla ilgilendiğimi itiraf etmeliyim. Ne var ki Pavlovich'lerin Türkiye serüvenleri kaygılarının telmihi doğrultusunda ancak kısmen şekillendi. Bununla beraber daha sonra olacakları yorumlayabilmek için Diana'nın dünya görüşünü onun anlatımına mümkün olduğunca sadık kalarak aktarmaya çalışacağım. Diana bu konuları annesiyle ilk ve son defa konuşmaya niyetlendiğinden etkilenmemeye gayret ediyor, eteğindeki taşların tümünü döküp kurtulmak istiyordu. Sen Özgürlük Partisi'nden değil misin? Anne, teknokratlarla işbirliği yapan sözde kölelerimizin bizi biçimlendirdiğini, eğittiğini, belirli kalıplara döktüğünü görmüyor musun? Bizi rekabete zorladıklarını, kendileri kadar dakik, hızlı, becerikli ve usta olmamızı talep ettiklerinin farkında değil misin? Bu kainatın merkezi biz insanlar değil miydik anne? Hatırlasana, kutsal kitap ne der? Köle sahipleri olarak bizim birbirimizle olan ilişkimizi de onların, mekanik kölelerimizin belirlediği doğru değil mi? Tıpkı bir makinenin parçaları gibi hesaplı bir ahenk içinde olmamız dayatılmıyor mu? Seninle anne kız ilişkilerimiz bile hesaplı değil mi? Bana olan sevgini ancak parçası olduğumuz mekanizmanın işleyişini engellemediğim sürece idame ettirebildiğin doğru değil mi? En ufak bir uyumsuzluk gösterdiğimde beni ıskartaya çıkardığın doğru değil mi? Beni hiçbir zaman ben olduğum için sevmediğin doğru değil mi? David Pavlovich'le evliliğinin büyük makinenin dişlileri arasına sokulan bir çomak gibi görüldüğü için dışlandığını anlatmaya çalışıyordu. Mrs. Austin Oceanclose'un Boston Şehir Kulübü'nde ya da Amerikan Devrimi'nin Kız Evlatları Derneği'nde kendisine onur vermeyen bir kız evladı asla içselleştiremediğini anlatmaya çalışıyordu. Yani Tanrı aşkına anne, benden öyle vazgeçtin ki tavan arasına bile kaldırmıyor, doğrudan çöpe atıyorsun. Ama şunu da bilmeni istiyorum. Çöpe attığın benim yerime Katyuşka'yı ikame etmene izin vermeyeceğim. İnan bana, maliyeti ne olursa olsun bunu yapmayacağım. Makinelerin sükut etmesi pahasına yapmayacağım. Türkiye iyi bir şans. Bu şansı ailemin kurtuluşu için kullanacağım. Böylesi bir ithamın herhangi bir anneyi perişan edeceğini düşünürdüm. Ama anlaşılan öyle olmamış. Mrs. Oceanclose kadim doğrularını tekrarlamakla yetinmişti. Saçma. Tanrı'nın sevgisi bile koşulsuz değildir. Kendine düşeni yerine getirmeli, görevini yapmalısın. Kadim doğruların neler olduğuna girmeden önce yine bir parantez açıp Mrs. Oceanclose'un bu cümlesine okurun dikkatini çekmeliyim. Çünkü bu cümle Diana'nın rahmetli Günay'a tutkuyla bağlanmış olmasının nedenini açıklayan bir cümledir. Hatırlayacağınız gibi Rodoplu, Ülgen'i Zeus'la, Müslüman Allah'ını Püriten Tanrısı'yla karşılaştırmış, koşullu sevginin nas değil, kültürel dayatma olduğunu açıklayıvermişti. O anda bu açıklamanın Diana'yı neden o kadar sarstığını anlamamıştık. Meğer Rodoplu'nun düşünsel düzlemde getirdiği açıklamayı nesibe pratikte doğrulamaktaymış. Diana'nın bu iki Türk kadınına boyutlarının tarifi imkansız bir aşkla bağlanmasının sırrının bu sarsıcı keşfinde yatıyor olduğunu çok sonra anladım. Biz yine hikayemize dönelim. Mrs. Oceanclose kızının kaygılarını imanını yitirmesine bağladı. Kiliseye dönmesini istedi. Ama artık benim için çok geçti, anlıyor musunuz, dedi Diana bize. Dudakları bükülmüştü. Gözyaşları rakı bardağının içine düştü düşecekmiş gibiydi. Çok geç anne, dedim, dedi. Senin için bile çok geç. Çünkü artık ne sen Mayfair güvertesinde, Yeni Kudüs'e doğru yol alan bir püritensin, ne papaz Kat'ın günde 60 soruyla kendisini denetleyen bir evliya. Patiska elbiselerinin yerini kaşmir kazakların aldı. Yeni Kudüs'te artık kokain satıcıları, kadın tüccarları dolaşıyor. Harvard'da günde ne kadar marihuana tüketildiğini bilmek ister misin? Ne dersin? John amca mezarında dönmemiş midir? Anlamıyor musun? Tanrı'nın elinden kıyamet gününü bile aldık. Bu gidişte yeni İsrailoğullarının Mesih'i geri dönmeye karar verdiği zaman ayağını basacak toprak parçası bulamayacak. Bu çok acımasız olmuş, öyle değil mi? Bunu soran Rodoplu'ydu. Belki, dedi Diana, hafifçe omuzlarını silkerek. Ama kendimi kontrol etmek ihtiyacını duymadım. Bu dünyada olup biten her şeyin Tanrı'nın isteği doğrultusunda gerçekleştiğini biliyoruz, dedim. Bu dünya, insan idrakinin alamayacağı kadar büyük bir semavi düzenin parçasıdır. Kim bilir, belki de Tanrı biz Amerikalıları kıyamet gününü gerçekleştirelim diye yarattı. Bu da yetmemiş. Teknokrasi, yani Amerika, kendisini yok etmeden insan yücelmeyecek. Amerika yok olunca ışık Orient'ten gelecek. Orient'ten anne, Asya'dan. Ve ben Katyuşka bu mucizeye tanık olsun istiyorum, diye üstüne üstüne gitmişti. Rodoplu, Diana'ya yaşlı kadına bunu niye yaptığını sordu. Amerikalı kadının cevabı, niye yapmasaydım, oldu. Anneni sevmez misin? Diana bu soruya cevap vermedi. Işık Orient'ten gelecek dediğim zaman nasıl sıçradığını görmeliydiniz. Şapkasındaki çiçekler şiddetle titremeye başladı. O zaman fazla ileri gittiğimi düşünmeye başladım. Ancak anlaşılan yine bir hata yapmış, yaşlı kadına bir gemiye binip dünya seyahatine çıkmasını önermişti. Bineceği geminin bir Amerikan gemisi olması halinde güvencede olacağını açıklamasına rağmen, aklı hala entarili Homeyni'lerde olan Mrs. Oshinclaus, hakarete uğramış gibi kalkınmış, o diye kekelemişti. O seks düşkünü barbarların arasında benim ne işim var? Eski dünyayı çıyanların veba saçtığı bir dehliz gibi görür, diye açıkladı Diana. Ona göre Orient bir yana, Londra köhne, Paris o terbiyesiz Fransızlarla doludur. Yine de bir Amerikan gemisine binebileceğini, Amerikan oteller zincirinde kalabileceğini söyledim. İstanbul'a bile gelebilir, Hilton'da kalabilirdi, öyle değil mi? Ama bükülmeyecekti. O Muhammedi ülkesine asla ayak basmam, diye haykırdı. İşte günayla benim gözlerimizin içine baktı. İşte hepsi bu. 7. Babasının içten desteğine karşın Türkiye'ye gelmek Profesör David Pavlovich için de kolay olmamıştı. En yakın dostu, meslektaşı, Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Kürsüsü Başkanı Profesör George Kevorkian, Pavlovich'in sept iznini Türkiye'de geçirme kararını duyunca kaşlarını kaldırdı. Şimdi de Project Homo Islamicus, ah dostum, diye sitem etti. Başını esefle salladı. Başka bir proje üstlenmeni dilerdim.